Anton Çehov. Bir idealistin anılarından. Seslendiren Akın Altan. Mayıs'ın 10'unda 28 günlük bir izin aldım. Bizim veznedardan da 100 rublelik bir avans kopardım. Niyetim ne olursa olsun şöyle bir yaşamaktı. Ama öylesine alabildiğine bir yaşam sürmek istiyordum ki aradan onlarca yıl geçtikten sonra bile yalnız bunun anılarıyla yaşayabilmeliydim. Ama bu kelimenin en iyi anlamıyla yaşamak nedir? Bilir misiniz? Bu yazlık tiyatroya gidip operet seyretmek, akşam yemeğini yiyip sabaha çakır keyif bir halde eve dönmek demek değildir. Bu sergiye, oradan da at yarışlarına gidip müşterek bahislere girmek demek değildir. Yaşamak istiyorsanız, trene atlayıp, havanın leylak ve salkım kokularıyla dolu olduğu, inci beyazlıklarıyla ve elmas pırıltısını andıran çiğ damlalarıyla gözlerinizi okşayan inci çiçeklerinin yarışırcasına yetiştiği yerlere gidiniz. Orada, açıklıkta, mavi kubbenin altında, yeşil ormanın, şırıltılı derelerin manzarası karşısında, kuşların ve yeşil böceklerin arasında, yaşantının ne olduğunu anlarsınız. Buna bir de geniş kenarlı şapkayla, çapkın bakışlarla ve beyaz önlüklü olan birkaç randevuyu da ekleyiniz. Ne yalan söyleyeyim, cebimde izin kağıdı, veznedarın cömert davranışıyla koltuklarım kabarmış bir halde, yazlığa giderken, bütün bunları sayıklayıp duruyordum. Yazlığı, evindeki fazla bir odayı yemeğiyle, mobilyasıyla, kısacası her şeyiyle kiraya vermekte olan Sofya Pavlovna Knigina'dan bir dostumun tavsiyesiyle kiraladım. Yazlığın kiralanması işi tahmin edebildiğimden çabuk oldu. Pereve gelip Knigina'nın yazlığını bulunca, çok iyi hatırlıyorum, Taraça'ya girmiş ve afallamıştım. Taraça, cana yakın, sevimli ve çok güzeldi. Ama Taraça'da masa başına oturan ve çayını içmekte olan tombul ve sarışın kadın, Taraça'dan daha sevimli ve, izninizle, daha cana yakındı. Kadın gözleriyle beni süzerek, ''Bir şey mi istiyorsunuz?'' dedi. ''Affınızı rica ederim.'' diye söze başladım. ''Ben herhalde yanlış gelmiş olacağım. Ben Knigina'nın yazlığını arıyordum efendim. Knigina benim. Bir şey mi istediniz?'' Şaşırmıştım. Çünkü ev ve yazlık sahibi kadınlar denildiği zaman, yaşlı, romatizmalı, üstleri başları kahve telvesi kokan kadınlar görmeye alışmıştım. Ama burada, enfes, güzel, eşsiz bir kadın oturmaktaydı. Kekeleyerek ne istediğimi anlattım. Kadın, ''Çok sevindim efendim.'' dedi. ''Lütfen oturunuz. Zaten arkadaşınız bana daha önce yazmıştı. Bir çay içmez misiniz? Sütlü mü olsun, limonlu mu?'' Bir cins kadın vardır ki, çoğunlukla sarışınlar, kendisiyle adeta 40 yıldan beri tanıştığınız duygusuna kapılmak, kendinizi evinizdeymişsiniz gibi sanmak için onunla 2-3 dakika konuşmanız yeter. İşte Sofya Pavlovna özellikle bu çeşit kadınlardandı. Birinci çayımı içerken, kadının evli olmadığını, parasının faiziyle geçindiğini, misafir olarak gelecek olan teyzesini beklediğini öğrendim. Yine bu arada Sofya Pavlovna'yı bir odayı kiraya vermek zorunluluğunda bırakan nedenleri de öğrendim. Birincisi, yazlık için bir başına 120 ruble vermek biraz ağır geliyordu. İkincisi, böyle bir başına yaşamak biraz korkunçtu. Geceleri hırsızlar, gündüzleri de korkunç bir takım mucikler gelebilirdi. Köşedeki odayı yalnız bir kadına ya da erkeğe kiraya vermesi hiç de kötü bir davranış sayılmazdı. Kadın kaşığın üstündeki reçeli yalayarak içini çekti.
''Tabii, erkek olsa daha iyi.'' dedi. ''Erkeklerin işi daha hafiftir. Hem daha güvenli olur.
Kısacası aşağı yukarı bir saat sonra Sofya Pavlovna'yla Eniko'nu dost olmuştuk. Kendisine veda ederken hatırladım. Bakınız az kalsın unutuyordum. Her şeyden konuştuk ama en önemlisine hiç dokunmadık. Size kaç para vereceğim? Burada ancak 29 gün kalacağım. Tabii öğle yemekleri, çay ve bunun gibi şeyler hesaba dahil.
Tam da konuşacak şey buldunuz. Kesenize ne kadar elverişliyse o kadar veriniz. Ben odamı parası için kiraya vermiyorum. Şöyle yanımda bir can yoldaşı bulunsun diye. 25 ruble verebilir misiniz?
Ben tabii razı oldum. İşte yazlık yaşantım böyle başladı. Bu yaşantımın bütün özelliği, her günün bundan önceki güne, her gecenin bundan önceki geceye benzemesindedir. Ama bu tek düze yaşantıda ne güzellikler vardı. Bunlar ne günler, ne gecelerdi. Okurlarım, büyük bir heyecan içindeydim. İzin veriniz de sizi bir kucaklayayım. Sabahleyin uyanır, işimi bir an bile aklıma getirmeden sütlü çayımı içerdim. Saat 11'de ev sahibime günaydın demeye gider ve orada sıcak kaymaklı kahve içerdim. Kahveden sonra öğle yemeğine kadar çene çalardık. Öğle yemeği 2'de yenirdi. Ama bu ne enfes bir öğle yemeği olurdu. Bir kurt gibi acıktığınızı düşününüz. Masanın başına geçer, kocaman bir kadeh yaprak rakısı devirir, arkadan kızarmış etle bayır turpunu gövdeye indirirsiniz. Arkadan akroşka ya da bol kaymaklı şiçi ve başka yemekler gelir. Yemekten sonra kımıldamadan sırt üstü yatıp roman okuma ve sık sık yerinizden fırlamalar. Çünkü ev sahibi kadın 2'de bir kapının yanından geçer ve
"Yatınız, yatınız"
diye size seslenir. Bunun arkasından gidip banyo yapmak. Geceleyin geç vakte kadar Sofya Pavlovna ile gezintiler. Düşünün bir kez. Bülbüllerden ve zaman zaman haykıran balıkçıl kuşlarından başka herkesin uykuda olduğu, hafifçe soluk alan rüzgarın uzak tren gürültüsünü belli belirsiz size kadar getirdiği gecenin bu saatlerinde, sarışın bir kadınla korulukta ya da demir yolu boyunca dolaşıyorsunuz. Kadın, gecenin serinliğiyle işveli işveli büzülüyor, ay ışığı altında bal mumu gibi sararmış olan yüzünü sık sık size çeviriyor. Anlatılamayacak kadar güzel. Aziz okurlarım, bir hafta bile geçmeden benden çoktandır beklediğiniz ve belli başlı her hikayenin konusunu meydana getiren şey oldu. Artık dayanamamıştım. Sofya Pavlovna, benim aşk ilanımı adeta bunu çoktandır bekliyormuş gibi ilgisizce, hatta biraz da soğukça karşıladı.
Yalnız, anlamıyorum bu kadar uzun sözün gereği ne?
Demek isteyen bir edayla dudaklarını sevimli sevimli büzdü. 28 gün, bir saniye gibi geçti. İznim bittiği zaman, üzgün ve doymamış bir halde, yazlıkla ve Sofya'yla vedalaştım. Bavulumu yerleştirirken Sofya bir divanın üstüne oturmuş, gözlerini kuruluyordu. Ben de tatil günlerinde yazlıkta kendisini ziyaret edeceğimi, kışın Moskova'daki evine geleceğimi söyleyerek onu avuturken gözyaşlarımı zor tutuyordum. Hatırlayarak, "Ah yavrucuğum," dedim.
"Seninle ne zaman hesaplaşacağız? Borcum ne kadar?"
"Sevgilim,"
dedi hıçkırarak.
"Bir başka gün, sonra,"
diye inledi. "Niçin sonra?" "Atalar, dostluk başka, alışveriş başka der. Sonra, ben asla senin kesenden yemiş olmak da istemiyorum." "Canım nazlanma Sofya. Borcum ne kadar?" Ev sahibi kadın hıçkırarak ve masanın gözünden bir çekmece çıkararak,
"Canım, işte ne olacak?"
dedi.
"Önemsiz bir şey. Sonra verebilirdin."
Sofya, çekmeceyi karıştırarak oradan çıkardığı kağıdı bana uzattı. "Hesap pusulası değil mi?" diye sordum.
"Çok güzel işte. Çok güzel."
Gözlüklerimi taktım.
"Hesaplarız olur biter."
Hesaba göz attım. "Tutarı? Dur bakayım.
Bu ne?
Tutarı? Sofya, bu değil.
Tutarı 212 ruble 44 kapik.
Bu benim hesabım değil.
Senin tontonum. Bir baksana.
Peki ama bu kadar da nereden çıktı?
Yazlık kirası ve yemek parası 25 ruble. Kabul. Hizmetçi için 3 ruble. Hadi bu da kabul. Ev sahibi ağlamış gözlerini şaşkın şaşkın bana dikerek ve kelimeleri uzatarak
''Seni hiç anlamıyorum, tontonum.''
dedi.
''Yoksa bana inanmıyor musun? Hesapla şu halde. Yaprak rakısı içtin ya. Öğleleri aynı fiyata sana vodka veremezdim ya. Kahve ve çaya koyduğum kaymaklar. Sonra çilekler, hıyar turşuları, vişneler. Hatta kahve. Aramızdaki anlaşmada kahve yoktu. Oysa sen her gün kahve içiyordun. Hem bunların değeri ne ki? Buyurunuz, 12 ruble daha indireyim de yuvarlak hesap yalnız 200 ruble kalsın.
Ama burada bir de 75 ruble var.
Niçin olduğu yazılmamış.
Niçin bu? Ne demek niçin?
Bak işte bu güzel doğrusu.
Sofya'nın küçük yüzüne baktım. Öylesine içten, öylesine açık, öylesine şaşkındı ki dilim bir kelimecik daha söylemeye varmadı. Sofya'ya 100 ruble ile 100 rublelik bir senet verdim ve bavulumu sırtladığım gibi istasyonun yolunu tuttum.
Baylar, bana 100 ruble ödünç verecek bir ayır sahibi yok mu acaba?
1885 Son